Ayrım 62.
Ertesi sabah eve Cenik'le gelen Seher'le daha sevinçli sarıldılar birbirlerine. Kar serpeliyordu. Yattıkları karyolada perdesiz pencereden ince kar örtüsü altına giren arka bahçeyi seyretmenin tadını çıkarıyorlardı. Perde dedi Halil, perdeler kaldı. Bir sessizliği çekingence bozdu Seher. Yarın alırsın onu da. Alamam dedi Halil. 2 lira var cebimde. Bakalım Turgut'a yarın bir telefon edeceğim. Bu oyuna çekiyoruz ondan da. Abim gecikti gene. Bende para var. Geldi mi 5 liran? Abisinin ara sıra gönderdiği paraydı. Takılır gibi gülümseyerek söyledi. Hayır bu başka para. Şaşırarak dönüp baktı. Yüzünü çıplak göğsüne dayamış yanında yatan Seher'e. Başka para mı? Yüzü kızarır gibi oldu Seher'in. Başını Halil'in göğsünden yastığa kaydırıp sırt üstü kaldı. Gözleri tavandaydı. Evet başka para. Kısa bir suskunluktan sonra aynı çekingenlikle biliyorum kızacaksın şimdi dedi. Belki de kıracaksın gene beni. Kıracak mıyım gene? Geçmişteki olaylar kımıldıyordu ki kafasında Seher aldı hemen. Süheyla verdi dedi. Süheyla mı? İğreti de olsa yavaş yavaş yerli yerine oturuyordu kimi şeyler. Zorla 40 lira tıkıştırdı çantama. 40 lira mı? Nereden bulmuş Süheyla? Burası solmaya başladı. Sobayı odun atalım mı? Anlatacağım. Zaman kazanıp biraz daha yumuşamasını mı sağlamak istiyordu Halil'in? Yataktan inip giyinmeye başladılar. Bahçeden görünmez burası değil mi? Çıplaklığını önüne toplayıp bastırdığı giysileriyle örtmeye çalışan Seher kaygılı gözlerle cama bakarken kim görecek dedi. Kimseler yok ki kar tuttu. Entarisini giyip kısa saçlarını eliyle şöyle bir topladıktan sonra sandalye üstündeki çantasından çıkardığı bir gazete parçasını odunları tutuşturmak için sobayı kurcalayan Halil uzattı. Neymiş bu? Al bak dedi Seher. Sobanın kapağını kapatırken Halil'in bir anlam veremeden alıp baktığı kağıt parçası yeni kapıdaki salaş bir gazinonun reklam duyurusuydu. Süheyla bu işte. Duyuruda şarkıcılar dizisinin alt sıralarında biraz büyüyecek, ayrıcalıklı yazılmış Sitare Saral adının üstündeydi Seher'in parmağı. Şaşkınlığını saklayamadı Halil. Şarkıcı oldu. Turgut söylemedi mi sana? Turgut mu? Şaşkınlığı daha da artmıştı Halil. Turgut biliyor mu? Göz göze kaldılar bir an. Buldu demek Turgut'u. Suçlanmaktan korkmuş olmalıydım. Benden duymadı dedi Seher. Sana söz verdiğim için söylemedim. Yemin ederim söylemedim. Gazeteden birinden öğrenmiş. Savunmasını tamamlamak ister gibi ekledi. Nasıl olsa bulacaktı. Biliyordum ben. Turgut'un ona hiç açmamasını nasıl değerlendireceğini kestirememişti birden. Bu kız da bir şey söylemedi bana. Hep görüşüyordu demek Süheyla ile sakladı. Söyledi ya işte. Sen de söylesene. Söyleyecek neyim var benim? Yok mu? Kızgınlığın yenilgiyle kararan ateşi dolandı için üstüne diktiği gözlerinden duyumsamış olmalıydı Seher. Dikeldi yavaşça. Çanakkale'den geldiğinde açtı o kız. Sokaktaydı. Bıraksa mıydım öyle? Beni nasıl azarladığın hiç unutmuyorum. Dolar gibi olan gözlerini kaçırdı Halil'den. Çıtırtıyla yanan sobanın çevresinde karşılıklı oturdukları sandalyelerde duygulu bir sessizlik içine düşmüşlerdi birden. Ne diyeceğini, nasıl davranması gerektiğini düşünme çabası hep boşa gidiyordu sanki Halil'in. Ne kadar iyi yürekli bir kızdır o biliyor musun sen? Kötü demedim ki ben. Duymamış gibiydi Seher. Bir sürü kız işte okulda. Arkadaşlarım da var. Öğretmen olacaklar. Tırnağı olamazlar valla. O kız okusaydı. Halil beklediğini yakalamış gibi gülümsedi. Binlerce, yüz binlerce var halkın içinde Seherciğim. Okusalardı neler olabilirlerdi. Evet dedi Seher. Bu da onlardan biri işte. En eski arkadaşım hemdi. Engeli aşmıştı Seher. Çekingenlik izi kalmamıştı üstünde. Görme dedim bana. Görme demedim. Demedin mi? Seher'in acılı gözlerini üstüne dikmesiyle duraladı Halil. Lütfen yalancı çıkarma beni bir de. Dedin sen de biliyorsun. Nasıl karar vereceğimi bilemedim günlerce. Bu kadar katı olabilmene de akıl erdiremedim. Sakladım senden. Başka yolunu bulamadım çünkü. Biliyorum iyi etmedim ama sen zorladın beni. Boşlukta sallanır gibi kaldı Halil. Hadi sen de söylesene sakladığını. Çok seviyorum bu kızı. O da seni seviyor. Kalktı birden. Çay koyalım sobaya dedi. İyi yanıyor bu konuşuruz. Bir kahvaltı edelim. Acıktım ben. Tek tük konuşmalarla düzenledikleri kahvaltıyı üstlerine çökmüş suskunluğu atamadan oturdular. İyi alıştık pekmezle çaya. Halil'in merakla beklediklerine kapı açmak ister gibi ortaya attığı sözcükler dalgın sessizlik içinde yitip gitti gene. Süheyla'yı kollamak için olayın çeşitli yanlarını ölçüp biçme çabasıyla mı suskun bu kız? Çok mu konuşkandır? Uzadıkça gerginlik doğuran sessizliği dağıtmak ister gibi kendi kendine mırıldanır bir sesle ''Çok direndi zavallı'' dedi Seher. Kime direnmiş? Nasıl diretmiş? Sorgulamaya kalkmış görünmemek için susuyordu Halil. İsteksizce çiğnediği bir iki lokmadan sonra çatalını bırakıp çayını yudumlamaya başlayan Seher gözlerini Halil'e dikti. Anlatmak gereksinimi duyuyordu belli ki. Bir tuluat kumpanyası ile anlaşıp Bursa Balıkesir yöresinde geziye çıktı bunlar. Bir hafta sonra döndü. Gözü şiş, çenesinin altı mosmordu. Ben sana bir hafta gelmedim hani, hastayım, çıkmayacağım dedim. Gözlerini kaçırdı Halil'den. Birden dönüp sürdürdü gene. Komiserle yörede kabadayı bir zengin herif, parti başkanı mıymış ne, daha ilk gece otelde odasına girip zorla şey yapmışlar bunu. Dövmüşler de direttiği için. Ertesi günü de fuhuş yapıyorsunuz diye kovmuşlar kasabadan. Klarnetçi Lingo Mustafa'nın da dişlerini kırmışlar. Bütün gün sokaklarda dolaştık o gün. Bana soruyordu ne yapayım diye. Akıl istiyor benden. Acı bir gülümsemeyle duraladı gene. Benim de ödüm patlıyor sen göreceksin diye. Başın önüne eğip kaldı bir süre. Gözleri dolacak gibi olmuştu belki. Halil düzgündü. Kendini suçlamak için bir neden görmüyordu gene de. Yanlış değildi onun tutumu. Tutulması gereken yolu tutmuştu o. Seyrede bir şey diyemiyordu. O da yapması gerekeni yapmıştı belki. Ama onu atlatarak yapması batıcıydı gene de. Bütün bunları nasıl saklayabilmişti kendisinden? Tıpkı senin sakladığın gibi. Başını kaydırıp duru gözlerini Halil'e dikti Seher. Teslim oldu o adama dedi. Hangi adamı? Yukarıda Kurtuluş'ta bir meyhanede iş bulmuşlardı. Naz Osman'ın yeri diyorlarmış. Nalan diye de at takmışlar buna. Çingene sanıyorlarmış. Orada tebelleş oldu bu herif. Tütün tüccarı mıymış ne? Mithat Bey diye biri. Naz Osman çekiniyormuş bu heriften. Hem çok zengin hem de sözü geçen biriymiş. Uzak dur dedim de. Bir sürü yalanla atlattı adam o zaman. Halil kalkıp pencereye gitti. Kar altındaki bahçeye dalıp kaldı bir süre. Neler döndürmüş bu kız beni uyutup. Ayıp. Niye uyutsun seni? Her şeyi anlatıyor işte. Kendi kendini uyutuyorsun sen. Biliyorum. Kızıyorsun bana. Sadece üzülüyorum dedi Halil. Ne çok gizli şey varmış. Aklıma bile gelmezdi. Dönüp baktı. Pembe yanaklarına ateş basmıştı Seher'in. Kendisini de kızardığını duyumsadı birden. Ne sersemce söz etmişti. Ne olursun bağışla beni dedi Seher. Kötü bir şey değildi ki. Daha da kızaran yüzünü göstermekten çekinir gibi karlı bahçeye döndü Halil. Bir karga indi bahçeye. Kuşkuyla bakındı. Bir şey alıp havalandı. Telaşlı serçeler uçuşuyordu. Bir iki dolanıp karşı duvar dibindeki bodur bir ağacın dallarına kondular. Kalkıp yanına geldi Seher. Ürkek, çekingen aldı hemen. Ben üzülmüyor muydum dedi. İçim içimi yiyordu. İleride doğru bulacaksın yaptığımı diyordum hep. Yanıldımsa söyle bana lütfen. Kötü bir şey mi yaptım? Öyle umarsızdı ki kız sen de olsan yapardın. Tek güvendiği bendim Halilciğim. Nasıl bıraksaydım söyle lütfen. Para yollamıyorlar demiştim sana hani abimler. Ona veriyordum. Sen olsan vermez miydin? Ne söylesin de Halil? Duyguluydu ya bir yanıyla gülünç geliyordu olay. Şarkıcı olmuş kız. Bilmem hangi diye Yusun metresi olmuş. Akıl hocası da bu. Turgut'un olaya karışması da tatsızdı. Daha çok da ondan saklaması koyuyordu. Bir şey daha var. Ne olursun kızma bana. Dönüp baktı Seher'e. Naim'in çalıştığı hanın adını ben verdim Süheyla'ya dedi. Vermişsen vermişsin. Bu nereden biliyor? Ne düşündüğünü duyumsamış gibi sessizce ekledi Seher. Senden duymuştum dedi. Yemin ederim. Başka da bir şey söylemedim. Başka ne kaldı söyleyecek? Turgut'un yerini söylememiş yani. Acaba? Zedelenmişti için. Sürüp gidecekti belki de artık bu kuşkular böyle. Şimdi mi zedelendiği için? Sen de Lüsyen'i anlat kuşkulardan kurtulmak istiyorsan. Ne Lüsyen'i be? Allah belasını versin Lüsyen'inin de. Nasıl ince düşünceli kızdır? Turgut'a vermemiş benim adımı. Sen duyma diye. Ben duymayayım diye mi? Toparlandı Seher. Evet dedi. İlişkimizi senden sakladığımı biliyordu. Acılıkla gülümsedi Halil. O sana benden daha yakın demek. Birden sarıldı Halil'e. Aşk olsun dedi. Kimse senden daha yakın olamaz bana. Of anlattım ya her şeyi. Dupduru oldu içim. Nasıl seviyorum seni ben. Lütfen kırma beni artık. Suçlu buluyorsan da bağışla. Ne olur. Bağışlamayıp da ne yapacaktı? Bir şeyin ayrımına varıyordu yatsımaya çalıştıkça. Bu anlattıklarıyla daha çok seviyordu bu kızı. Sakın söyleme kendisine. Söyler miyim? Kötülük ne vardı yaptıklarında? Kendinden gizli yapmasından başka. Asıl o Turgut'a biliyordu söyleyeceğini. Hele bir de yatsımaya kalksın ki canını okuyayım o hergelenin. Şu etine yapışır gibi kollarını sımsıkı beline dolamış, yüreğinden sevgi taşan kızı niçin suçlayacaktı? Bu evi de söylersin artık arkadaşına. Halil'e bakıp da takıldığını anlayınca kaygıyla dolu gözleri kurnaz bir gülücükle parladı Seher'in. O kadar akılsız mıyım ben? Keşke olsaydın, aşırı akıllısın. Alay etme benimle. Her şeye yeniden başlıyor gibi seviştiler. Çocuksu bir sevinçle uçar gibi kendini veren, coşkusu yüreğinde saklı bu kızı o tartıştıkları günden bu yana tutuklu bir yaşama zorlamış olmanın acısını duydu içinde. Demek bunca zaman uzaktı benden. Anlamamış mıydın? Anlamaz olur muyum? Bunu ben yaptım. Aynı tutukluluğa sen yazgılısın şimdi. Onun gibi apaçık konuşabilecek misin? O yüreğinde özenle saklıyordu yaptığını. Sevgiyle yapmıştı. Savunacağı bir şeyi yapmıştı. Öyle bir şey yok ki benim yüreğimde. Olsa söylerim. Bundan sonraki yaşamlarını tartışmaya geçtiklerinde önce Aykut'u nasıl saklayacaklarını düşünmeye başladılar. Bahçede yapının yan duvarına sıralanmış katların kömürlükleri vardı. Onların da biriydi. Kapıları bahçeye açık olduğu için güvenli görünmüyordu Halil'e. Bahçede yakın bir yeri kazıp gömmek akla geliyorsa da çevreye görünmeden toprağa kazmak kolay değildi. Gerektiğinde çabucak çıkarıp götürüvermek de olabilir görünmüyordu. Karşılıklı iki oda arasındaki genişçe koridoru incelemeye koyuldular. Bastıkça oynayan kimi karo taşlarını kaldırıp tabanda bir yer kazmak nasıl olurdu? Duvarın köşesinde oynamış karoların altındaki betonu görünce duraladılar önce. Kıracaklardı, başka yolu yoktu. Daha ayakkabısının topuğuyla bastırınç ufalanan betonda pek karşı koyacağı benzemiyordu. Yarın keski, çekiç gibi bir şeyler almalı dedi Halil. Perdelerden önce. Usuldan çözeriz biz bu işi. Üstüne de bir sandık oturttuk mu tamam. Ertesi gün aygıtlarla gelip girişince tabanın ince bir hasır beton olmasına karşın söylediği kadar kolay olmadığını anladı işin. Akşama doğru iş bitince çıkan hemen de bir çuval dolusu toprağı, molozlu karanlıkta karlı bahçenin orasına burasına göze batmayacak biçimde dağıtmakta epey vakit aldı. Neyse olmuştu. Yarın da ölçüsüne göre kapak gibi bir tahta kestirecekti marangozda. Sonra peki karoları nasıl oturtacaktı üstüne o tahtanın? Birkaçı da kırılmıştı sökerken. Ne küçük işler bela oluyor insanın başına. Bütün belamız bu olsun. Sobanın başında yorgunca dinlenirken Turgut'un Süheyla ile neydi adı, Sitare mi olmuştu şimdi, ilişkisini düşündü canı sıkılarak. Rıfat diye tanıtıldığı Necla'ya karşı sorumluluk duyuyordu sanki içinde. Umduğundan çok başka bulmuştu Necla'yı ilk gördüğü o gece. Güzel değil demişti Turgut, çirkin sayılmazdı. Sıcak bir yanı vardı kızın, güzel bile denebilirdi, kafası da iyi çalışıyor, özverili. Turgut'un bir sözüyle durumu kavramış, en doğru şeyleri söylemişti. Yapmacık bir yanı da yok öyle, avukatı mı oldun Necla'nın? Evet, bir günler kötü konuştum ama başkaydı o zaman. Artık yoldaşımız. Cebinden çıkardığı Necla'nın evinin anahtarlarına baktı. Turgut getirmişti. Bize kapısını açmış kızı tut, Süheyla'yla... Bilmem kimin metresi karı, bela getirir. Turgut'la ciddi konuşacaktı bunu. Aygıt'ı mazlumdan ne vakit alacağı üsteleyerek sorulunca Necla'nın evini düşünmüşlerdi Turgut'la. Bu kararı vermesi kolay olmamıştı Turgut'un. Kendi apartmanlarındaki kömürlükte saklamaktan söz etmişti önce, ölçüp biçip vazgeçti. Üst kattaki emekli banka müdürüyle karısının hiç gözü tutmuyordu. Evin belki de bunlarca gözetlendiğini söylüyordu içinde bir duygu. Aslında acele etmişlerdi biraz. Necla'ya da gerek kalmamıştı artık. Burasının hiç ummadığı bir anda pat diye çıkması iyi olmuştu ya, öyle bir yerin el altında bulunması da iyiydi. Belli mi olur ne olacağı? Mihail'le bir ara gene açılmıştı para konusu. Gereksinim duyarsam isterim demesine de ses çıkarmamıştı Mihail. Son buluşmalarında Mecidiyeköy dutluğunda yanlarına gelen Yuri adlı gençten birini tanıttı Halil'e. Görev süresi dolmuştu. Ülkeden ayrılacaktı o. Yuri ile buluşacaklardı artık. Başkaları da gelebilirdi. Bu değişmeden tedirginlik duymuştu nedense. Anlayışlı, babacan Mihail'i iyice yakın duymaya başlamıştı kendini. Yuri'nin Türkçesi daha iyiydi. Ama Mihail'in babacan sıcaklığı yoktu. Alışacağız ona da. Alışmasak ne olur? İş aksamadan yürüsün de kim gelirse gelsin. Hepsi de görevli yoldaş. Rastgele birini yollamazlar böyle bir işe. Ayrılırlarken elini sımsıkı tutan Mihail'in söylediği bir iki söz hem onurlandırmış hem de kendine güvenini artırmıştı. Yoldaşlar tanıyordu onu, iyi işler bekleniyordu ondan. Mihail de inanıyordu iyi işler yapacağına Halil'in. Şu savaş bitsin, güzel günler gelecekti, birlikte olacaklardı gene. Ayrılıp Merkez Bankası evlerini kıvrılmış, Şişli tramvay deposunun önüne doğru uzanan karanlık yolda ağır ağır uzaklaşmıştı. Yeniden görüşme yerini, saatini saptayıp Yuri ile de ayrılmışlardı biraz sonra. Apere'yi, Apere'yi diyorlardı telsize, mazlumdan almasını bekliyorlardı. Bu buluşmada bildirecekti artık. Ürpertili bir sevinç duyuyordu düşündükçe. Kullanmasını da öğrenecekti. Seher de öğrenmeliydi. Konuşmuşlardı, istiyordu o da. Şimdi kullanacakları yoktu. Buluşup rahatça konuşabiliyorlardı her şeyi. Ama yarın... Faşizm bütün dünyada eziliyor, bizdekilerse tersine günden güne azıyorlar. Korktuklarından belki ama azıyorlar işte. Yalnız istemiyorlar Almanların yengisini. Bekliyorlar da bu kadar kör herifler. Ne bok yerseniz yiyin. Yıkılıp gideceksiniz pis köpekler. Ne var bu kadar sinirlenecek şimdi? İnsan tutamıyor işte. Kalkıp bir iki dolaştı odada. Faşizm eziliyor diyoruz. Gelenlerin de içinde faşizm. Turgut'un Refik'ten duyduklarını anımsadı. O devrimci İngiliz gazeteci adını vermemiş herifin Refik. O Refik'in de ne bok olduğu belli değil ya. Faşizm, maşizm İngilizlerin umurunda değil diyormuş. İmparatorluklarını kurtarmaya bakıyor onlar. Gerisi palavra. Bir sürü küflü kafa diyormuş. Biz bilmiyor muyuz? Londra'da beslenen sözde Polonya hükümeti, Sikorski midir nedir bir herif, sırtını dayamış İngilizlere, her gün bir pislik çıkarır pezevenkler. Katin ormanı kıyımını Sovyetler yaptırmış diye tutturdular Hitler'in ağzıyla. Sovyetler de siktir etti hepsini. Bu heriflerle konuşamayız demişler, işte o kadar. Eden bir yolunu bulacağız demiş, bugün vardı gazetede. Araya girecekler, besledikleri iti Polonya'ya sokacakları illedi. Stalin de yuttu, enayiydik çünkü. İspanya'da da Ribbentrop'la gizli gizli görüşmüş İngilizler. Ayrı barış peşindeymişler. Yalanladılar ya, her bir rezillik beklenir bu heriflerden. Kapitalist emperyalizm canavarı gebermedikçe çok işimiz var. İyi oldu bu ev. Turgut'la da oturur konuşuruz burada ara sıra. Beşiktaş'taki oda yanımsadı. Sızılı bir özlem geçti içinden. Yıkmışlar orayı da. Bir çimento yığını dikerler şimdi. Necla'nın oturduğu evde orayı andırıyor biraz. Şimdi anlaşılıyor Turgut niye evlenmiyor Necla'yla. O karıya takıldı. Bir ara evlenmekten söz etti çünkü. Şaka ediyordu. Şaka maka geçiriyordu aklından. Ablası olmasa evlenirdi belki de. Sen niye evlenmiyorsun peki? Koşarak yanından geçen biriyle çarpışmış gibi oldu birden. Ev de var. Niye evlenmiyoruz biz? Atmaya çalıştı kafasından. Daha ne olacağımız belli değil. Kızın da başını yakmayalım. O kararı bırak da kız versin. Okulun bitmesini bekliyorum. Okulun bitmesine ne kaldı ki? Atarlar okuldan demişti bir gün. Nereden duyacaklar? Ya duyarlarsa? Ne olur duyarlarsa, çok mu kötü olur? Atarlarsa atarlar. Kalkıp sobadaki ateşi mangala aldı. Kar başlamıştı gene. Sinsi bir toz bulutu gibi yalnızlık çöküyordu içine. Seher niye burada değildi sanki? Nereye çekecek? Okul diye Anadolu'da hangi dağın başına atacaklar kim bilir? O zaman ne yapacağız? O gün düşünürüz. Düşünecek bunca şey varken şimdi. Sehersiz mi düşüneceğim? Seher yokken nasıl düşünüyordun? Ama şimdi var. Her şeyinde o kadar seher vardı ki biraz da korku salıyordu yüreğine. Devrimci kimseye böylesine bağlanmamalı. Ne kötülük var bunda? Bazı ben de pusulayı mı şaşırıyorum ne? Sofaya çıkıp açtığı yerin ölçüsünü aldı. Buraya göre tahta kestirip üstüne de karoları belli olmayacak biçimde zayıf bir harçla yerleştirdik mi? Bir muşamba mı çeksek buraya? Çok tutar. Her bir bok para. Allah belasını versin. Süheyla'nın parası da işe yaradı. Abimden de gelir bugünler. Turgut da var. Böyle götüreceğiz. Bir iş bulmam gerek benim de. Fakülteteki kaydımızda ne oldu kim bilir. O işi de temizlemeli. Bir de askerlik belası çıkmasın başımıza. Teyzem kızacak gene. Çoğu geceler dışarıda kalıyorum diye. Adresim orası olacak hep. Bu akşam gitsen mi? Yarın bitireyim şu işi öyle giderim. İşi bitirmesi hemen de bütün gününü aldı ertesi gün. Başardı sonunda. Taşlık yıkanınca suların akıtıldığı delik gibi bir yer bıraktı. Üstüne marangozdan duyduğu ördek derlermiş, süzgeçli iç içe iki demir kabı gereğinde kolayca çıkacak biçimde oturttu. Tahta üzerine dizdiği karoların özellikle kapak kıyılarının harcı zayıftı. Ördeği çıkarıp da kıyısından tutup asıldın mı kalkabilirdi kapak. Kurudu mu karolar arasındaki ıslak çizgilerde göze batmazdı. Biraz da övünerek baktı yaptığı işe. Temizleyip toparladı evi çıktı. Dolapdere'den 40 yılda bir geçen halk otobüslerini kollayarak Kasımpaşa'ya doğru yürüdü. Şişhane'ye çıkacaktı. Gerekirse oradan da yürüyerek inerdi Karaköy'e. Erkendi. Haydarpaşa'ya pendik trenine götüren çok vapur vardı daha. Gündüz vıcık vıcık olan sokaklar don tutuyor gibi çıtır çıtırdı. Yürüme isteği uyandırıyordu insanda. Sevinç doluydu içi. Karanlık yolda pangaltı yönünden her yana dökülür gibi sallanarak gelen otobüsü görünce binmek gelmemişti içinden. Muavin arka kapıyı açıp şişhane, azap kapı, un kapanı, saraçhaneden Fatih diye çığırtkanlıkla seslenince ok gibi fırladı. Oğlanın Fatih yaygarası ona özel bir çağrıydı sanki. Fatih'e, Nihat'a gidecekti. Kalabalık otobüste bir süre ayakta iki büklüm kaldıktan sonra Kasımpaşa dinenlerin yerine oturdu. Un kapanı köprüsünden geçerken gecenin içindeki Haliç'e daldı bir süre. Tek tük dolaşan motorların, çatanaların ışıkları karanlığı çizerek yol açıyor. O minicik ışıltılı devinim de olmasa kapkara bir gecenin içinde yitip gidecek Haliç. Tüm ülke Haliç, karanlıkta gezinip duruyoruz biz de. Fatih'te inip de kar aydınlığındaki çamurlu arsadan medreseye doğru giderken ikircikliydi. İyi yapmıyor muydu acaba Nihat'a gitmekle? Uzun zamandır görüşmüyorlardı. Partide çalışıyor ya yüklenecek bana. Ne yapalım sineye çekeceğiz. Ben de ona yüklenirim. İyi halt edersin. Nasıl da severim herifi. Devrimci görevini yapıyorsun. Sevgiyi karıştırma şimdi. O da yapıyor devrimci görevini. Yapsınlar bakalım. Kapıya gelince kulak verdi. Anlaşılmaz konuşmalar vardı içeride. Sevindi. Tıklattı kapıyı. Küçük bir aradan sonra açıp da karşısında Halil'i görünce şaşalar gibi oldu Nihat. Sonra sevinçle boynuna sarıldı. Almayacağım seni içeri ulan hergele. Yemek masasından dönmüş bakan Ohanes de Kemal de fırladılar. Hepsiyle sarmaş dolaş olduktan sonra çekip masaya oturttular. Köftenin kokusunu aldın değil mi? Ben siz boğazınızdan geçmez dedim. Kızarmış köfteyi ısırıp iştahla çiğnemeye başlayan Kemal, "Yağ gibi geçiyordu vallahi," dedi. Gülüşmeler tek tük konuşmalarla bitti yemek işi. "Bir de çay koyalım." Bulaşıkları köşedeki perdenin arkasına yığıp sabaha bıraktı Nihat. Dışarıdaki elektrik bozukmuş, karanlıkta olmazmış. Ceza olarak Halil'e yıkatacakmış yoksa. Anlat bakalım Halil yoldaş, nerelerdesin sen?" Beklediği alaylı taş Kemal'den gelmişti. Hele o yoldaş sözüne bastırması. Gözlerini dikmiş sorgular gibi bakıyordu üçü de. Alaylı biçimde güldü Halil de. "Buradayım," dedi. "Nerede olacağım?" Sessizlik yavaşça ağırlaşıyordu ki Ohane saldı hemen. "Boş verin yahu," dedi. "Oğlan bize hesap verecek. Gerekirse verecek." İçi içini yemeye başlamıştı Halil'in. Aslında içi kaynamıştı bunu söyleyen Kemal'e. "Gerekirse veririm," dedi. Ağır sessizlik çöktü gene. Nihat birden algılamış gibi döndü Halil'e. "Kendimin gelir aklıma da senin kaytaracağın gelmez ulan," dedi. "Biz bu konuları konuşmuyoruz artık. Herkesin işi kendine. Bu da doğru değil belki ya, tutamıyorum işte. Bir soru soracağım. Evet ya da hayır diyeceksin, o kadar." Suskun, gergin bakıyordu Halil. Ne kadar yenmeye çalışsa önemli bir gizi saklamanın onurlandırıcı üstünlüğünü duyarak hem de. Yanıt bile beklemeden alıyordu ki Nihat hemen kesti sözünü. "İznim yok soru sormana," dedi. "İsteyen bildiği gibi düşünsün. Yalnız şunu söyleyeyim, bugün parti diye yapılan işlere inanmıyorum ben. Bunu da biliyorsunuz zaten." "Ona inanma, buna inanma. Ne bok yiyeceğiz biz peki?" Çöktü çökecek buz gibi sessizliği Ohanes'in bu sözleri her vakitki gülüşmelerle dağıttı biraz. Tek gülmeyen Nihat'tı, dalgındı. İçinde bir şeyler aranıyor gibiydi. Kemal aldı gene. "Ne yapalım," dedi. "Her koyun kendi bacağından asılır. O kadar." Halil'in meydan okur gibi söylediği iki sözcük belirsizliği dayatıyordu. Sevdiklerinin kendisine kuşkulu, ikircikli bakmalarını sindirebilmek için bir büyük, kutsal gizi saklamanın yüreğini ışıtan övüncüne sığınmıştı. Çatışmanın yarattığı ayrı bir tedirginliği vardı bu sığınmanın da. Gene de güvenini yitirmediğine inanıyordu arkadaşlarının, bir yanıyla barışık diçiyle. "Ulan," dedi Nihat birden, "devrimden sonra kaçaklığın ortaya çıksın. Namussuzum, vururum seni." Gülüyorlardı ki Ohanes yetiştirdi hemen. "Sana sıra kalır." "Vurun yoldaşım," dedi Halil, yalancıktan boynunu bükmüş gibi. "Ben size kıyamam, siz bana kıyın." "Turgut'u görüyor musun?" "Pek seyrek," dedi Halil. "Sana uğramıyor mu?" "Uğruyor ara sıra," dedi Nihat. "Bu akşam o da gelir dedik ya, işi çıktı belki. Kemal'e geleceğim demiş." "Pek kesin demedi ama istiyordu," dedi Kemal. Söylese mi söylemese mi gibisine bir duraksamadan sonra ekledi. "Onun bir sıkıntısı var bugünler ya, anlayamadım. Ablasıdır belki," dedi Ohanes. "O hastalık kolay geçmez. Ablasının bir şeyi yok bildiğim." Halil'e döndüler. "Ne olabilir? Nereden bileyim?" dedi Halil. "Sen de bilmezsen kim bilecek oğlum?" dedi Kemal.